Ayrım 28, sayfa 374. Osman Atalan savaşçılarından küçük bir grupla son sürat gidiyordu. Diğerlerini çok geride bırakmıştı. Şabluka boğazına bakan sırta tırmandılar. Tepeye varınca Al-Buk'un dizginlerini çekti ve eyerde ayağa kalktı. Sakin duran atın üstüne dengesini kolayca bularak teleskopunu çıkardı ve ufukta yayılan filler kenti Hartum'a baktı. ''Ne görüyorsunuz sahip?'' diye endişeyle sordu Alnor. ''Mukran kalesinde kafir ve Türk bayrakları dalgalanıyor. Allah düşmanı Gordon Paşa hala Hartum'da hüküm sürüyor.'' dedi Osman ve kelimeler dilinde aloe meyvesi gibi acı bir tat bıraktı. Tekrar eğere oturdu ve sandaletli ayaklarını üzengilere geçirdi. Kırbacını aygırın butlarına indirince Al-Buk ileri atıldı, güneye doğru ilerlediler. Kerreri tepelerine ulaştıklarında Omdurman'dan çıkan ilk kadın ve yaşlı adam kafilesiyle karşılaştılar. Göçmenler siyah kefiye ve değişik attan ötürü Osman'ı tanımamıştı ve eşkin giderken ihtiyar bir adam seslendi. ''Geri dön yabancı, kent kaybetti. Kafirler Abu Kulea'daki zorlu savaşta galip geldi. Salida, Osman Atalan ve askerleri öldü.'' ''Saygıdeğer babacığım, peki kutsal ve muzaffer Muhammed'e Allah'ın peygamberinin vekili Mehdi'ye ne oldu, onu da söyler misin?'' ''O gözümüzün nurudur ama Türkler ve kafirler gelmeden tüm müminlerin Omdurman'ı boşaltmasını emretti. Allah onu korusun, o da askerleriyle birlikte çöle çekilecek. Söylendiğine göre El-Obey'de dönecekmiş.'' Osman yüzünü örten siyah örtüyü çekip açtı. ''Bana bak ihtiyar, sen benim kim olduğumu biliyor musun?'' Adam yüzüne bir süre baktıktan sonra bir feryat kopardı ve dizlerinin üstüne çöktü. ''Bağışla beni yüce emir, öldüğünü söylediğim için.'' ''Ordum da ardımdan geliyor, Omdurman'a gidiyoruz. Cihat devam ediyor. Kafirle karşılaştığımız yerde savaşacağız. Bunu yolda gördüğün herkese söyle.'' Osman Al-Buk'u topukladı ve dört nala kaldırdı. Omdurman sokaklarını karmaşa içinde bulmuştu. Silahlı ansarlar dar sokaklarda dört nala at koşturuyor, feryatlar eden kadınlar neleri var neleri yoksa katırlara develeri yüklüyorlardı. İnsanlar bu bozgun ve ümitsizlik karşısına rahatlamak için camilere, imamları dinlemeye akın ediyordu. Osman önüne çıkan herkesi kaçırtarak atını doğruca Mehdi'nin balçık duvarlı sarayına sürdü. Mehdi ile Halife Abdullahi, damda, kamış gölgeliğin altında, haremden bir düzine kadar genç kadınla birlikte buldu. Mehdi'nin bağdaş kurup oturmuş olduğu seccadeye kapandı. Adamlarını alıp Sudan'ın güney çöllerinde kaybolmak yerine, Allah'ın vekiliyle yüzleşmek üzere Omdurman'a gelme kararından ötürü ızdırap çekiyordu. O yolu seçmiş olsa Mehdi'nin arkasından bir ordu yollayacağını biliyordu. Ama kendi bölgesinde en güçlü orduyu bile yenebilirdi. Fakat Mehdi ile savaşmanın bedeli Allah'ın yeryüzündeki elçisine doğrudan karşı çıkmak bir Müslüman olarak sonu demekti. Şu anda göze aldığı öldürülme riski Mehdi tarafından inançsız ilan edilmenin ve cennetin kapılarının sonsuza kadar yüzüne kapanmasının yanında önemsiz kalıyordu. ''Allah birdir, Allah'tan başka Tanrı yoktur.'' dedi hafif bir sesle. ''Ve Mehdi Allah'ın peygamberinin yeryüzündeki elçisidir.'' ''Yüzüme bak Osman Atalan.'' dedi Mehdi. Osman başını kaldırıp baktı. Mehdi gülümsüyordu. Tatlı tebessümü dişlerinin arasındaki boşluğu ortaya koyuyordu. Osman yüreğinde ölümün soğuk elini hissederken bu tebessümün affedildiği anlamına gelmediğini biliyordu. Mehdi kurtarma birliğini durduramadığı için mutlaka çok öfkeliydi. Tek yapması gereken elini kaldırmak olacak ve Osman ya öldürülecek ya sakat bırakılacaktı. Genellikle Mehdi suçlulara seçme hakkı tanırdı. Metemma'dan geldiği uzun yol boyunca Osman eğer seçme hakkı tanınırsa el ve ayaklarının kesilmesi yerine kafasının kesilmesini istemeye karar vermişti. ''Benimle dua eder misin Osman Atalan?'' diye sordu Mehdi. Osman'ın yüreği daraldı. Bu uğursuz bir davetti ve genellikle ölüm cezasından önce uygulanırdı. ''Tüm kalbimle ve son nefesime kadar.'' diye yanıtladı Osman. ''Birlikte El-Fatiha okuyacağız. Yüce Kur'an'ın ilk suresini.'' Osman ilk namaz pozisyonunu aldı ve birlikte okumaya başladılar. ''Allah'ın adıyla, en yüce, en merhametli olanla.'' ve devam ettiler. Bitirince Mehdi arkasına yaslanıp, Osman Atalan, sana çok güvendim ve bir görev verdim dedi. Siz benim kalbimin çarpışı, ciğerlerimdeki havasınız diye teşekkür etti Osman. Ama beni başarısızlığa uğrattın. Kafirlerin seni yenmesine izin verdin. Beni düşmanımın karşısında küçük düşürdün ve her şey bitti. Hayır efendim, her şey bitmedi. Ben bir işte başarısız oldum ama her şeyde değil. Açıkla, ne demek istiyorsun? Allah size bir adam Gordon Paşa'nın kellesini getirmedikçe bu işin bitmeyeceğini söylemişti. Allah o adamın da ben, yani Osman Atalan olduğunu bildirmişti. Sen bu kehaneti beceremedin. Bu yüzden Allah'a ve peygamberine karşı suç işledin diye cevap verdi Mehdi. Allah'ın ve Muhammed Mehdi'nin kehaneti asla boşa çıkarılamaz diye konuştu Osman çabucak. Celladın boynunu vuracak baltasını ve kara meleğin soluğunu hissediyordu. Sizin kehanetiniz zaman nehrinin asla yok edemeyeceği bir kayadır. Omdurman'a kehaneti yerine getirme ateşiyle döndüm. Karşı kıyıdaki Mukran Kalesi'nin sade cephesini gösterdi. Gordon Paşa hala o duvarların ardında kaderini bekliyor ve Nil bizden yana, çünkü alçalıyor. Size yalvarıyorum, hayır duanızı benden esirgemeyin yüce kişi. Mehdi aklından hızla bin bir şey geçirerek sessiz ve kıpırtısız oturmaya devam etti. Emir Osman Atalan zeki bir adamdı ve becerikli bir taktik adamıydı. Ricasını reddetmek Mehdi'nin yanılabilir olduğunu kabul etmek olacaktı. Sonunda gülümsedi ve elini Osman'ın başına uzattı. Git ve yazılanı yerine getir. Kehanetimi gerçekleştirince buraya, yanıma dön. Gece yarısından bir saat önce Victoria Nili'nin güney kanalında küçük bir feluka ilerliyordu. Tekne gece ayazına ve akıntıya karşı ustalıkla yönetiliyordu. Feluka'nın oturaklarından birinde Alnor, Osman Atalan'la yan yana oturuyordu. İki adam da Hartum kıyısına bakıyordu. Bu gece fişek gösterisi fazlasıyla abartılıydı. Karanlık çöktüğünden beri hiç durmadan fişekler atılıyor ve gökyüzü renkli kıvılcımlarla aydınlanıyordu. Bando tazelenmiş bir canlılık ve coşkuyla çalıyordu. Ara sıra karanlık sulara kadar solo olarak söylenen şarkılar uzanıyordu. Gordon Paşa Abul Kulea'daki havadisleri almış diye fısıldadı Alnor. O ve yardakçıları sevinçten bayram ediyor. İstimbotların her an görünmesini bekliyorlar. Kutlama sesleri giderek azaldığında gece yarısını epeyce geçmişti ve Osman gemiciye sessizce bir emir verdi. Adam yelkeni şişirdi ve Hartum duvarlarına doğru süzüldüklerini hissettiler. Tam meydanın karşısındaki bir noktaya geldiklerinde Alnor efendisinin koluna dokundu ve minik plajı gösterdi. Artık sular çekilmiş, plaj meydana çıkmıştı. Islak çamur yıldızların ışığında buz gibi parlıyordu. Osman gemici ile sessizce bir şeyler konuştu, hala kıyıya yakın seyrediyorlardı. Osman kürekleri yukarı aldı ve kayığın dibi sürtünüp ses çıkarmasın diye sırık kullanmaya başladı. Sonra sessizce oturup beklediler. Nöbet değiştiren askerlerin konuşmalarını dinlediler. Artık Katolik kilisesinin damındaki bir baykuşun huularından başka ses gelmiyordu. İngiliz konsolosluk sarayının nehre bakan üst pencerelerinde ışık vardı ve ışığın arkasında bazı gölgeler gördüler, ama sonra tüm hareketler kesildi. Zaferden sonra kafirler gevşemiş, Gordon Paşa eskisi kadar tetikle değil diye fısıldadı Alnor. Çıkabileceğimiz yeri bulduk, artık Omdurman'a dönüp hazırlık yapabiliriz diye cevapladı Osman. Yine ses çıkarmadan gemiciye bir emir verdi ve karşıya geçmeye başladılar. Osman'la Alnor güney bölümde Beyt el-Mal ile hazine ve köle pazarı arasındaki iki katlı eve ulaştıklarında şafak sökmekteydi ve savaşçılardan bir kısmı bahçede oturmuş, evdeki kölelerin hazırladığı ballı kuzu pirzola ve darı kekleriyle koyu Habeş kahvesi eşliğinde kahvaltı ediyordu. "Soylu efendim, biz dün gece alacakaranlıkta vardık," dediler. "Niye bu kadar uzun sürdü?" "Bizim atlar atların prensi Albuk gibi değil." "Hoş geldiniz," diye sarıldı Osman adamlarına. "Palalarınıza başka işler düşüyor. Abul Kulea düzlüklerinde kafirlerce çalınan odurumuzu geri almalıyız." David Benbrook, Abul Kulea zaferini ve kurtarma birliğinin yaklaşan gelişini kutlamak için bir parti vermekle ısrar etmişti. Yiyecek içecek kıtlığı yüzünden Rebecca resmi gümüş ve kristallerle yenilip içilen bir davet yerine bir açık hava yemeğine karar vermişti. Meydana bakan terasta branda kaplı koltuklara oturmuşlar ve ara sıra şarkılara da katılarak askeri bandoyu dinlemişlerdi. Mando dinlenmek için durduğunda kraliçeye, General Wolseley'e ve konsolos LeBlanc nedeniyle Kral Leopold'a kadeh kaldırıyorlardı. David yaşadığı uzun bir iç tartışmanın sonunda aylardır mahzende sakladığı bir kasa Krug şampanyayı getirmeye karar vermişti. Belki biraz erken ama onlar geldikten sonra da bu tür şeylere ayıracak zaman bulamayabiliriz. O gece ilk kez General Gordon da Rebecca'nın yemek ve eğlence davetini kabul etmişti. Tiril tiril bir üniforma giyip kırmızı fez takmıştı. Çizmeleri o kadar iyi parlatılmıştı ki Mısırların yıldızı İsmail çizmelerin yüzeyinde ışıldıyordu adeta. Rebecca gözünün altında asabi bir tik oluştuğunu fark etmişti ama yine de general o gece rahat ve keyifli görünüyordu. Sunulan yemeklerden de minik porsiyonlar alıp azar azar yemişti. O gece yeşil kek darı ekmeği ve ev sahibi tarafından avlanıp baharatlarla tatlandırılmış kuş rostosu sunuluyordu konuklara. Küçük bir konuşma yapmak üzere ayağa kalktığında bile zincirleme içtiği Türk sigaralarına ara vermemişti. Konuşmasında konuklara İngiliz askerleriyle dolu istimbotların o sıralarda Şabluka boğazına varmak üzere olduklarını ve kesinlikle ertesi akşam kente varmalarını beklediğini söyledi. Tüm konukların ve her renkten her milletten kent sakininin ne kadar kahramanca direndiğini, nasıl fedakarlıkta bulunduğunu anlattı ve Ulu Tanrı'ya emeklerini boşa çıkarmadığı için şükranlarını sundu. Sonra da konsolosla kızlarına konukseverlikleri için teşekkür etti ve izin istedi. Geride kalan konukların keyfi daha da artmıştı bu sözler üzerine. O gece ikizlerin de gece yarısına kadar oturmalarına izin verilmiş ve birer küçük kadehde şampanya içebilmişlerdi. Safran kendininkini kıyıdan ayrılacak bir gemici gibi kafaya dikmişti. Ama Amber bir yudum içtikten sonra durup yüzünü buruşturmuş ve Rebecca'nın bakmadığı bir sırada kadehinde kalan içkiyi ikizinin bardağına boşaltıvermişti. Amber giderek sessizleşiyor ve soluyordu. Şarkılara da katılmaması Rebecca'ya garip gelmişti. Amber'in tatlı ve güzel bir sesi vardı ve şarkı söylemeyi severdi. David birlikte polka yapmalarını teklif ettiğinde de kalkmamıştı. ''Bu gece çok sessiz ve durgunsun. Kendini iyi hissetmiyor musun canım?''
''Birazcık babacığım ama seni çok seviyorum.''
''Gidip yatmak ister misin? Sana biraz İngiliz tuzu veririm. Bir şeyin kalmaz.''
''Ah hayır tanrım, yok yok, o kadar da kötü değilim.''
Amber kendini zorlayarak gülümsedi ve David endişelenmesine rağmen meseleyi fazla kurcalamadı. Safran'ı dansa kaldırdı. Amber'in alışılmadık davranışları konsolos LeBlanc'ın da dikkatinden kaçmamıştı. Gelip yanına oturdu, bir amca gibi elini avucun içine aldı ve bir Alman, bir İngiliz ve bir İrlandalı arasında geçen uzun ayrıntılı bir fıkrayı anlatmaya başladı. Fıkranın en komik yerine geldiğinde kendisi gülmekten iki büklüm olmuştu ve pembe yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Fıkrada gülünecek bir şey göremese de Amber de vazife yapar gibi güldü ama sonra ayağa kalkıp Ryder Courtney ile dans etmekle olan Rebecca'nın yanına gitti. Amber ablasının kulağına bir şeyler fısıldadı, Rebecca Ryder'dan ayrıldı, kardeşin elini tuttu ve birlikte koşarak içeri girdiler. David onların gittiğini görmüştü, Safran'la ikisi de arkalarından koştular. Merdivenin dibine geldiklerinde Rebecca ve Amber birinci kata yaklaşmıştı. ''Nereye gidiyorsunuz?'' diye seslendi David arkalarından. ''Bir şey mi oldu?'' Hala el ele olan Rebecca ve Amber dönüp ona baktılar. Birden Amber inledi ve iki büklüm oldu. Sonra bir gaz ve sıvı patlamasıyla birlikte bağırsakları boşalmaya başladı. Dışkı sarı bir şelale gibi fışkırıyor ve ayaklarının dibinde biriktikçe birikiyordu. Amber de yere yığılmıştı. David teşhisi koyan ilk kişi oldu. ''Kolera!'' dedi. Bu sözler üzerine Safran ellerini ağzına götürerek haykırmaya başladı. ''Kes şunu!'' dedi Rebecca ama kendi sesi de çığlık gibiydi. Amber'i kaldırmaya çalıştı ama sarı dışkılar hala fışkırıyordu ve Rebecca'nın uzun saten gece elbisesi de batıp çıkmıştı. Ryder da Safran'ın çığlığını duymuş ve terastan koşarak gelmişti. Manzarayı anında kavradı. Tekrar yemek yedikleri yere döndü, gümüş şamdanları masa süslerini yerlere saçarak uzun ağır masa örtüsünü çekip aldı ve koşarak merdivenlere gitti. Amber'in ishali tüm şiddetiyle sürüyordu. Böyle ufak bir bedenden bunca sıvı çıkması inanılacak gibi değildi. Merdivenlerden aşağı dere gibi akıyordu çıkardıkları. Ryder masa örtüsünü pelerin gibi sardı ve küçük kızı bebek gibi kucağına alıp yukarı koşturdu.
''Lütfen beni bırak Ryder'' diye inledi Amber. ''Güzelim yeni takımını batıracağım. Kendimi tutamıyorum, çok utanıyorum.''
Sen cesur bir kızsın, utanacak bir şey yok dedi Ryder. Rebecca da yanındaydı. Banyo nerede diye sordu. Bu taraftan. Rebecca koşup kapıyı açtı ve geçmeleri için yana çekildi. Ryder Amber'i galvanizli küvete yatırdı. Lekeli elbiselerini çıkar ve süngeri soğuk suya batırıp bütün vücudunu sil diye emretti. Yanıyor, sonra zorla bir şeyler içir. Mesela açık ve ılık çay, ama litrelerce içsin, sıvı alması lazım sürekli. Kaybettiği suyun her damlasını geri almalı. Sonra kapının girişinde bekleyen David ile Safran'a baktı. Nazira'yı çağırın, yardım etsin. Bu hastalığı bilir. Benim İbis'e gidip elimdeki ilaçları getirmem lazım. Ben yokken de mutlaka bir şeyler içirin. Ryder koşarak sokağa fırladı. General Gordon, herkes kentin kurtuluşunu kutlayabilsin diye bu gecelik sokağa çıkma yasağını gevşettiği için şanslıydı. Bachy tıbbi yardım setini her zamanki gibi İbis'in ana kamerasında ranzasının altına koymuştu. Çabucak açıp Amber'in ishalini iyileştirmek ve kaybettiği mineral tuzlarını geri almasını sağlayabilmek için aradığı şeye bakınmaya başladı. Çok az zamanı olduğunu biliyordu. Kolera hızlı davranan bir katildi. Köpek ölümü diyorlardı ona. Sağlam bir yetişkini bile birkaç saat içinde öldürebiliyordu. Üstelik Amber çocuktu da. Zaten şimdiden çok fazla sıvı kaybetmişti. Yakında her kası ve siniri sıvı diye feryat edecek, korkunç kramplarla kıvranmaya başlayacak ve içi dışına çıkıp kavrularak ölecekti. Bir an en önemli olan kirli beyaz renkteki tozun kaybolduğunu sandı ama sonra onu emniyete almak için mutfak bölmesindeki dolaba kaldırdığını hatırladı. Koleradan kırılan kentte bu toz elmastan daha değerliydi. Bir bez torbanın içindeydi. 5-6 vakayı tedavi edecek kadar vardı. Mavi Nil'in derinliklerinde bulunan bir Kıpti manastırının başkeşişinden fahiş bir fiyata satın almıştı. Başkeşiş tozun keşişler tarafından dağlardaki gizli bir yerden çıkarıldığını söylemişti. Hem bağırsakları hızla toparlıyor hem de hastalık yüzünden yitirilen mineral tuzlarını geri kazandırıyordu. Ryder Bachy koleraya yakalanan kadar kuşkuyla bakmıştı toza ama sonra tozun gerçekten iyileştirici etkisi olduğunu görmüştü. Gereken her şeyi boş bir darı çuvalına doldurdu ve konsolosluğa koştu tekrar. Banyoya girdiğinde Amber'i hala orada buldu, çıplaktı ve Rebecca ile Nazira Safran'ın tuttuğu kovaya batırdıkları ılık sabunlu süngerle vücudunu siliyorlardı. David elinde ılık siyah çay fincanı ile geride duruyordu. Kusmuk ve dışkı kokuları kötüydü ama Ryder iğrenme belirtisi göstermemeye dikkat ediyordu. ''Kustu mu yine?'' ''Evet'' dedi David, ''ama sadece bu çayın bir kısmını. Artık içinde bir şey kaldığını sanmıyorum.'' ''Ne kadar içmişti peki?'' diye soran Ryder fincanı öteki erkeğin elinden kapıp içine bir avuç dolusu toz döktü. ''İki fincandan biraz fazla'' dedi David gururla. ''Yetmez.'' Ryder sert bir sesle konuşmuştu. ''Çok az hatta.'' ''Artık istemiyor.'' ''İçecek'' dedi Ryder. ''Eğer içemezse boruyla gırtlağından dökerim.'' Fincanla küvetin yanına gitti. ''Amber, ne dediğimi duydun mu?'' Kız başını salladı. ''Öylesi hoşuna gitmez değil mi?'' Amber başını şiddetle sallayınca bukleleri gözünün üstüne düştü. ''O zaman iç.'' Bir eliyle ensesinden tutarak fincanı kızın dudaklarına götürdü. Amber güçlükle yuttu ve soluk soluğa uzandı tekrar. Zaten uzun zamandır açlığa maruz kalan bedeni şimdi bir de susuz kalmış, iyice iskelete dönmüştü. Son bir saat içinde uğradığı değişim inanılmazdı. Bacakları kuş bacağına dönmüş, kaburgaları parmak gibi dışarı fırlamıştı. İçe çökmüş karnının derisi adeta saydamlaşmış, altındaki damarlar net bir şekilde görünür olmuştu. Ryder fincana bir avuç dolusu daha toz koydu ve kenarda duran çaydanlıktan ılık çay ekledi üstüne. İç diye emretti yine ve Amber tıkanarak içti. Soluk alışı zayıflamıştı ve gözleri içeri çökmüş, göz altları mosmor olmuştu. ''Giyinik değilim, lütfen bana bakma Ryder.'' Ryder şık ceketini çıkardı ve Amber'in üstüne örttü. ''Eğer içeceğine söz verirsen ben de bakmayacağıma söz veririm.'' Fincanı yine doldurup içine aynı miktarda toz attı. Amber ilaçlı çayını içerken karnı da balon gibi şişmeye başlamıştı. İçindeki gazlar gurulduyordu ama bu kez dışkı çıkmadı. Ryder fincanı bir daha doldurdu. ''Artık içemem, lütfen zorlama beni.'' diye yalvardı. ''Evet içebilirsin, bana bir söz vermiştin.'' Amber zorla iki fincan daha içti. Sonra güçlü bir amonyak kokusu duyuldu ve küvetin deliğine doğru idrar akmaya başladı. ''Senin yüzünden bebek gibi altıma yaptım.'' Utanç içinde sessizce ağlıyordu. ''Tatlı kız'' dedi Ryder. ''Bu kaybettiğinden fazla sıvı üretebildiğin anlamına geliyor. Seninle gurur duyuyorum.'' Genç kızın iffet duygularına tecavüz ettiğini anladığı için ayağa kalktı. Ama seni şimdi Rebecca ve Safran'a emanet edip çıkıyorum. Sözünü unutma. İçmeye devam edeceksin. Ben de dışarıda bekleyeceğim. Banyodan çıkmadan önce Rebecca'ya galiba hastalığı yendik, acil bir tehlike kalmadı. Ama birazdan sancılar başlayacak. İlk belirtide hemen çağır beni. Kollarına, bacaklarına masaj yapmazsak ağrılar dayanılmaz hale gelebilir. Sonra çuvaldan ibisten getirdiği Hindistan cevizi yağını çıkardı. Nazira'ya söyle bunu mutfağa götürüp vücut ısısına gelene kadar ısıtsın. Daha sıcak olmasın. Ben yakında olacağım. Öteki konuklar saatler önce gitmişti ve her yer sessizleşmişti. Ryder ile David de merdiven başında oturmuş bekliyorlardı. Laf olsun diye sohbet ediyorlardı. Kurtarma birliğinden ve istimbotların ne zaman geleceğinden söz ettiler. David de Çinli Gordon'un tahminine katılıyordu ama Ryder öyle düşünmüyordu. Gordon gerçekler konusunda hep tutucu davranıyor. İşine nasıl gelirse öyle konuşuyor. Ben istimbotlar limana girip demir atınca inanırım ancak. Bu arada ibisi de sürekli hazır tutacağım. Gecenin karanlığında kederli bir baykuş sesi duyuldu. Sonra bir daha ve bir daha. David huzursuz olup ayağa kalktı ve pencerenin önüne gitti. Aşağı sarkıp nehre baktı. Gece yarısı baykuşu 3 kez öttüğünde, önce tek nefeste 2 hu çekip, sonra da 3.'ye geçtiğinde, ölüm vardır bu seslenişte. Bu hurafeden başka bir şey değil dedi Ryder ve dahası iyi bir şiir bile değil. Muhtemelen haklısın diye kabullendi David. 5 yaşındayken dadım söylerdi bunu bana ama aslında Canaloz'un tekiydi ve biz çocukları korkutmaktan hoşlanırdı. Sonra parmaklarının ucunda yükselip nehir kıyısını süzdü. ''Şurada bir tekne var, plaja yakın.'' Ryder doğruca pencereye geldi. ''Hani?'' ''İşte.'' ''Hayır gitmiş ama yemin ederim orada bir tekne vardı, küçük bir yelkenli.'' ''Belki bir balıkçı ağ atıyordu.'' O sırada banyodan Amber'in ıstırap dolu çığlığı yükseldi. Hemen banyoya koştular. Kızcağız top gibi kıvrılmıştı. Kol ve bacaklarındaki spazmlar yüzünden çırpınmaktaydı. Onu küvetten alıp Rebecca ile Nazira'nın havlular yaydığı fayans zemine yatırdılar. Ryder kollarını sıvadı ve yanına diz çöktü. Nazira avuçlarına ılık Hindistan cevizi yağı döktü ve Ryder Amber'in bükülü bacaklarını ovmaya başladı. Derinin altındaki düğümleri hissedebiliyordu. ''Rebecca öteki bacağı al. Nazira ve Safi siz de kolları ovun.'' dedi. ''Bu şekilde yapın.'' Onlar masajla uğraşırken David de bir fincan daha ilaçlı çayı damla damla içirmeye çalışıyordu hasta kızına. Rebecca Ryder'ın işleyen ellerine baktı. Büyük, güçlü ama aynı zamanda naziktiler. O ellerin altında Amber'in kasları sonunda gevşemeye başlamıştı. ''Daha bitmedi.'' diye uyardı Ryder. ''Tekrar olacak. Bir sonraki dalgaya hazır olmalıyız.'' ''Bu adamda ne derinlikler var.'' diye düşündü Rebecca. ''Ne ilginç çelişkiler.'' Bazen acımasız ve işbilir, bazen de tutkulu, nazik, cömert ruhlu. Acaba ondan ayrılmakla aptallık mı etmiş olurum? 1 saat dolmadan Amber'in kasları yine kasılıp kaldığı için hepsi yine aynı şeyleri yaptı ve gecenin geri kalanını da öyle geçirmek zorunda kaldılar. Artık gün ışıyıp hepsi yorgunluktan tükenme sınırına geldiğinde nihayet Amber'in kolları bacakları güçlenmiş ve düğümler yumuşayıp gevşemişti. Başı yana düştü ve aniden uyuyakaldı. ''Atlattı sonuna.'' diye fısıldadı Ryder. ''Ama yine de dikkat etmeliyiz. Uyanır uyanmaz yine o tozdan içirmeniz gerek. Ayrıca bir şeyler de yemeli. Belki darı lapasıyla yeşil kek verirsiniz. Daha besleyici bir şeylerimiz olsun isterdim. Mesela tavuk suyu gibi ama artık elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Günlerce hatta belki haftalarca yeni doğmuş bir bebek kadar güçsüz olacak. Ama geceden beri ishali tekrarlamadı.'' O yüzden sanıyorum ki mikroplar ya da Joseph Lister'ın dediği gibi hastalığa yol açan minik hayvancıklar bedeninden temizlendi. Islak lekeli ceketini yerden aldı. ''Beni nerede bulacağınızı biliyorsun Rebecca. Haber yollayınca hemen gelirim.'' ''Seni kapıya kadar geçireyim.'' diyen Rebecca da kalkmıştı. Koridorda kolunu tuttu. ''Sen bir sihirbazsın Ryder. Bizi sihirlerinle koruyorsun. Ben Brook ailesinin sana nasıl teşekkür edebileceğini bilmiyorum gerçekten.'' ''Bana teşekkür etme, sadece ihtiyar başkeşiş Michael'a dua et. Bir torba tebeşir tozunu bana 50 Maria Teresa dolarına sattığı için.'' Kapıda Rebecca uzanıp onu öptü ama belinden aşağısında bir hareketlenme olduğunu fark edince geri çekildi. ''Sihirbaz ve aynı zamanda da bir satirsin.'' Soluk bir tebessümle güldü. ''Ama şimdi olmaz, o konuya ilk fırsatta döneceğiz. Belki yarın kurtarma birlikleri geldikten sonra, derviş belasını atlatınca.'' Kendimi dizginleyeceğim diye söz verdi erkek. Ama sevgili Rebecca, lütfen söyler misin? Teklifimi düşündün mü hiç?
Eminim hak verirsin Ryder. Hayatımızın şu korkunç döneminde önce Amber'i ve ailemi düşünmeliyim. Ama sana duyduğum sevgi her gün artıyor. Bu berbat dönem geçince paylaşacak değerli bir şeylerimizin olacağını hissediyorum. Belki de hayatımızın geri kalan günlerini paylaşacağız.
O zaman ümitle bekleyeceğim.